İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Ankara'nın ve Türkiye'nin gündeminde esas mesele ekonomi. Enflasyon düşüyor mu? Kasım ayında küçük bir düşüş gördük. TÜİK'in rakamlarına göre. Ancak bu düşüş gerçekten fiyatların gerilemesi mi yoksa baz etkisiyle yaşanan düşüş mü? Bu tartışılıyor. Diğer bir deyişle yılbaşından beri 2'ye 3'e katlanan fiyatlar önümüzdeki yıl geriye doğru düşecek mi? Yani fiyatlar aşağı doğru inecek mi? Yoksa artış hızında belli yavaşlamalar mı olacak? Bütün tüketiciler, hemen hemen herkes bunu konuşuyor. Yani mazot fiyatları daha mı aşağıda olacak? Efendim peynir fiyatları şu anda en çok tartışılan konu, daha mı düşük fiyata alacağız? Veya sebze meyveyi daha mı uygun fiyatla evimize götüreceğiz? Bunlar konuşuluyor. Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı ile konuşacağız. Sayın Turan Çakar, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sağ olun. Turan Bey'le de eski bir hukukumuz var. Şöyle hukukumuz var. Ben Sanayi Bakanlığı'nda basın danışmanlığı yaptığım dönemlerde Turan Bey de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın
Tüketici Koruması Genel
Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Daire başkanıydı. Daha sonra emekli oldu ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı olarak uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. Turan Bey, hemen soruya girelim. Tüketicinin durumunu bir özetleyebilir misiniz? Şöyle yalnız özetleyebilir miyiz? Şimdi yani bir TÜİK'in rakamları var, bir ENAG rakamları var. Bunlar neyi ifade ediyor? Bizim için önemli olan Ayşe abla, Fatma teyze, onlar için nedir durum?
Buyurun. Şimdi biz tabii Tüketici Hakları Derneği olarak bu konuda çok uzun yıllardan beri sürekli basın açıklamalarıyla sorunu gündeme getiriyoruz. Şimdi öncelikli olarak Türk İş'in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırları var. 4 kişilik hanenin Kasım 2022 tarihi itibariyle 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı 25.365 TL. Gene 4 kişilik ailenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan gıda gideri 7.785 TL. Bu aynı zamanda 4 kişilik hanenin açlık sınırıdır. Şimdi Türk İş'in bu açlık ve yoksulluk istatistikleriyle
güvenilir bir şeydir. Çünkü evet, 35 yıldır bunları açıklıyor ve evet, kimse de itiraz etmiyordu bu seneye kadar. Bu sene biraz itiraz edildi. Ne dendi? Ya 25 bin lira yoksulluk sınırı mı olur? Genel müdür ancak o kadar para alıyor. Yoksul mu diye. Evet. Yani o zaman soruyu
bilimsel. Bu yani gerçekten biz de Türk İş'in bu istatistiklerini gündeme alıyoruz. Ve bilimsel istatistikler bunlar. 35 yıldır yapıyorlar evet, bu alışveriş. Evet. Şimdi TÜİK'in bu istatistikleriyle, Türk İş'in bu istatistikleriyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun eşdeğer hane halkı rakamları var her yıl.
Evet.
10 grup halinde. İşte %10, 1. 2. 3. 4. 10. grupların yıllık ortalama gelirine ailelerin. Onlarla karşılaştırdığımızda Türkiye nüfusunun Kasım 2022 tarih itibariyle, ayı itibariyle 85 milyon olarak ele aldığımızda Türkiye nüfusunu, nüfusun %60'dan fazlası, 60 dolayında kesimi, yani 51 milyon dolayında kesimi açlık sınırının altında. Nüfusun %38 dolayında kesimi, yani 32 milyondan fazla kişi de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani nüfusun %98'i açlık ve yoksulluk sınırının altında. Bu rakamlar dediğim gibi Türk İş'in bu istatistikleriyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarını karşılaştırdığımızda böyle bir şey. Şimdi bunu çok uzun yıllardan beri yapıyor ve giderek bu açlık ve yoksulluk artıyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi yani durum ortada. Bir de şeye baktık, hani bu sorduğunuz enflasyon nedir ne değildir. Bizzat kendim, bakın kendim Kasım ayı içerisinde 4 kez marketlerden araştırma yaptım. Fiyatlar aldım. 38 gıda maddesi. Et, peynir, sebzeler, meyveler, en temel maddeler aldım. 38 gıda maddesini aldım. Ve bunların Kasım ayı, Kasım 2022 ayı ortalamasını aldım. Bir sene önceki Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir yıl önceki, yani 2001 yılı Kasım ayı, 2021 yılıyla karşılaştırdım ve son bir yıllık 38 gıda maddesi. En temel maddede. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Türkiye tüketicinin hiç kullanmadığı ürünler var. Evet. Tüketmediği, kullanmadığı ürünler var. Şimdi en gerekli olanları almak lazım. Bunları aldığımızda bu 38 gıda maddesi, ki gıda belirleyici oluyor. Bu 38 gıda maddesinin yıllık, son bir yıllık artış oranı %186.55. %186.55. İşte size gerçek enflasyon bu.
Zaten Türk İş'in de sözünü ettiğiniz araştırmasında Kasım ayı verilerinde gıda harcamalarında, yani mutfak enflasyonu olarak %137 galiba.
Öyle bir şey. Evet,
o civarda evet, seyrediyor.
Evet, evet.
Yani o da şimdi aslında bu %137 bir de mutfak enflasyonu aynı zamanda yani halkın enflasyonu. Bu.
Halkın enflasyonu. Çünkü vatandaş bunları tüketiyor.
Onun dışındakileri tüketmiyor.
Onları tüketmek. Yani geliri, halkın ezici çoğunluğunun geliri ancak gıdaya bile yetmiyor.
Evet.
Ancak gıda tüketebiliyor. Ne yapıyorum tüketici? Örnek veriyorum, işte gıdanın dışında ne kullanıyor zorunlu olarak? Elektrik, doğalgaz kullanıyor. Şimdi yemiyor, içmiyor. Gıdasından kesiyor ve onları ödemek durumunda kalıyor. Onları ödemek durumunda kalıyor. Ya da çocukları okula gidiyorsa onların bir takım giderlerini, çocukların giderlerini ödemek durumunda kalıyor. Şimdi dolayısıyla yani asgari ücret 5500 TL. Çalışanların, işçi kesiminin yarıdan çoğu, en az %50'si.
%38 açıkladı en son doğru, Sayın Bakan.
DİSK'in rakamlarını alıyoruz. DİSK diyor ki yani doğrusu olan, DİSK diyor ki yani yarısı asgari ücretli. Ve diğer geri kalan %50'si de işte 5500 değil de 6000-7000 arasında.
Çok
yani
az farklı.
O çok az farklı alıyor. Ya dolayısıyla çalışanların, işçi kesiminin ezici çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alıyor. Bir de hiç sigortasız, sosyal güvencesiz çalışan milyonlarca kişi var. Bunların %3'den 2'den çoğu, %90'a yakınının ücreti de asgari ücretin altında. Şimdi böyle bir durum söz konusu.
Evet.
Yani dolayısıyla insanlar, hani koyduk ortaya, %60 dolayında kesimi açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz.
Peki kiralar, en çok şikayet edilen kiralarda durum ne? Mesela bu tür şikayetler geliyor mu size?
Gelmez,
ben sizin büronuzu da biliyorum.
Geliyor yani kira diyor ki vatandaşa, şimdi sözleşme yaptık diyor. Ya da işte sözleşme yapmamış ama işte Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. %25 konut kiraları %25'den fazla artırılamaz. Ama diyor ki yani %200 artırdı, %150, %200. Ben diyor örnek 3000 lira kira veriyordum. Çıkarttı şimdi diyor işte 7000, 8000'e çıkarttı diyor. Böyle şikayetler geliyor bize. Ya da işte 1500, 2000 lira kira veriyordum. İşte 4000'e, 5000'e çıkarttı diyor. Şimdi böyle çok acayip şeyler var ev kiralarında. Korkunç bir artış var kiralar. Ve zaten vatandaş, tüketici, şikayetçi bu kiralarda. Ve şu anda bakın nüfusun, daha doğrusu hanelerin 6 milyondan fazla hane, 6 milyondan fazla hane kiracı durumda.
Evet.
Ve bu hanelerin ezici çoğunluğu da yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırının altında yaşayan insanlar. Ve şu anda zaten insanlar konut alamıyor. Öyle bir duruma geldi ki Türkiye, öyle bir noktaya geldi ki artık bir konutun bedeli 2 milyondan aşağı değil. Hangi, bırakınız işçiyi, asgari ücretliyi, yani en yüksek dereceden genel müdür bile olsa o 2 milyonluk daireyi, bir birikimi yoksa satın alamaz. Neyle satın alacak?
Evet.
Şimdi böyle yani, bir Türkiye'de yaşıyoruz.
Eskiden mesela gençler işe girdiği zaman nedir? Bir araba alayım, bir ev alayım diye hayalleri vardı.
Evet.
Yani şu anda o hayaller de sanki gitti.
Gitti.
Yani bir araç düşünün. Yani şu anda en ucuzu 5-600 bin lira. En ucuz araç.
Evet. Nasıl
araç.
Alsın? Yani...
Bir ev dediğiniz gibi 2 milyon lira. Yani bunu yemeden içmeden bir 10 yıl geçirmesi lazım asgari.
Asgari yani o yemek zorunda, beslenmek yani zorunda o da hani.
O zaman da yani hayal edemiyor.
Kesinlikle.
Eskiden işte para biriktireyim, tasarruf yapayım derdi. Şimdi yani bırakalım onu, tasarruf yapma imkanı da kalmadı.
Ya
galiba.
Da taksitle bir şeyler alabiliyordu ama şimdi bırakın olan örnek veriyorum bakın müsteşar, genel müdür bile diyelim ki 50 milyon lira maaş alıyor.
50 bin lira.
50 bin lira maaş alıyor diyelim. En yüksek maaş şu anda ne kadar bilemiyorum. 40-50 bin lira diyelim.
Özeller hariç evet. O kadar da yok birçokları.
Belki 30 bin lira.
Yani bir genel müdürün şu anda aldığı yani rutin para herhalde 25-30
25-30 bin lira 2 milyonluk bir daire almaya kalktı. 10 yıllık.
Bir yılda hiç yemese içmese 300.
Nasıl ödeyecek ödeyemez yani, evet, alamaz evet. Daha doğrusu. Böyle bir böyle bu noktaya geldi Türkiye.
Evet.
Bu noktaya
evet.
Geldi yani.
Sevgili dinleyiciler, size bir şey söyleyeceğim. Yani bunu şaka falan yapmıyorum. 70'li yıllarda devlet memuru, sıradan bir devlet memuru emekli olduğu zaman emekli ikramiyesiyle bir ev, bir de araba alırdı. Yani şimdi belki içinizde olur mu öyle şey, nasıl alsın diyenler çıkabilir. Ancak bunu... Evinizdeki işte dedelerinize veyahut da komşunuza, yaşlı amcalara sorun. Onlar size anlatırlar. 70'li yıllarda 12 Eylül öncesinde bir sıradan bir memur, bir öğretmen emekli olduğu zaman bir ev, bir de araba alırdı. Ha arabalar o günkü o kuş arabalarıdır. İşte, şu anda belki sokakta yine görüyoruz. Hala çalışıyorlar. O zaman Türkiye'de üretilen nispeten ucuz arabalardı. Konforu belki fazla yoktu ama bir ev bir araba alınıyordu. Şimdi emekli ikramiyeleriyle ya bırakalım evi, arabayı da bırakalım. İkinci, üçüncü, dördüncü elden bir araba anca alınabiliyor. Şimdi yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fili durum bu.
Evet, en yüksek ikramiye diye genel müdür emekli oldu. 500 bin lira bile alamıyor.
500 bin lira yüksek bir rakam.
Yani işte 200-300 bin lira diyelim.
Evet.
2 milyonluk daireyi nasıl alacak?
Evet, evet.
Yani... O da şimdi ortalama daire fiyatları 3 milyon dolayında. Yani 2 milyon düşük bir rakam aslında. 2 milyondan da fazla. Ancak belki gece kondu semtlerinde oralarda belki bulunabilir bir daire öyle.
Peki Turan Bey neden böyle oldu? Yani niye bu fiyatlar bu kadar arttı? Yani eskiden toplumda sanki daha başka bir... Kontrol sistemleri vardı. Devlet daha olaya müdahildi. Devlet kontrolünde bir ekonomi nispeten daha işte aşırı zamları engelleyebiliyordu. Neden böyle oldu?
Şimdi bu bir defa son 1980'lerde başladı.
Yani 12 Eylül darbesiyle.
1980'lerde emperyalizm talimat verdi tüm dünyaya ve Türkiye gibi ülkelere. Ve devlet özellikle halk adına, halk için, halkın lehine olan girişimlerinden, müdahalelerinden geri çekildi. Ve dolayısıyla hani serbest piyasa denen bir şey açıldı ve fakat şimdi serbest piyasa falan yok piyasa. Ne var? Tekeller hakim piyasaya. Piyasaya tekeller hakim, spekülatörler hakim. Dolayısıyla... Yani artık iş şeyden çıktı, zıvanadan çıktı, çorundan çıktı. Anlatabiliyor muyum? Keyfilik söz konusu. Piyasada keyfilik söz konusu. Dolayısıyla şu anda uygulanan ekonomik politikalarda bu piyasadaki keyfiliği, tekellerin piyasadaki hakimiyetini ve o yüksek kar oranlarını önleyebilecek durumda değil. Şimdi öyle bir şey yok zaten. Yani istediği şekilde fiyatları belirliyor bu tekeller. Firmalar. Piyasada dediğim gibi artık dediğim gibi yani devlet müdahalesi de olmadığı için son zamanlarda işte marketlere gideceğiz falan deniyor ya da gidiliyor. Ya bunlar hiç çözüm değil. Gidildi, ne oldu?
Belki şey mi yani, suçlu marketler mi şu anda bu enflasyonda, suçlu marketler mi? Şimdi, gıda enflasyonda özellikle. Çünkü bu çok konuşuluyor. Yani size gelen şikayetlerde bu var mı? Yani market midir bunun şeyi, yoksa başka bir şeyle
şimdi
mi?
Şimdi genel anlamda sorun şimdi ne yani? Onu bunu suçlamak genel anlamda, tabii dedim ya, piyasaya tekeller hakim durumda. Fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Bir bu var. Fiyatların istenildiği gibi belirlenmesi var. Bir de tabii piyasada şimdi maliyetler söz konusu. Örnek veriyorum. Gıda maddeleri, sebze, meyve, tarımsal ürünler. Ya tarımsal ürünlerde ürünlerin maliyetini yükselten, en çok yükselten girdilerdir. Nedir bu girdiler? Gübre, tarım ilacı, akaryakıt, enerji, petrol, akaryakıt, benzin diyelim. Peki bunlar Türkiye'de mi üretiliyor? Hayır, ithal ediliyor. Neyle ithal ediliyor? Dolarla. 1 dolar 18-19 TL. Şimdi dolar yükseldikçe bunların ithalat fiyatları da yükseliyor ve dolayısıyla maliyetler yükseliyor. Yükseldi maliyetler. Maliyetler yükseldi, tüketiciye gelinceye kadar birkaç zincir değişiyor. Ve dolayısıyla bu takım aracılar dedik. Aracılar, spekülatörler ve tekerler o şeyi istedikleri gibi belirliyorlar fiyatları. Yani nedir? Hani 3 kat, 4 kat, 5 kat artabiliyor. Şimdi şöyle bir düzenleme yok ki. Fiyatları efendim siz şu fiyattan satacaksınız, şu fiyatın altında satamazsınız gibi bir düzenleme yok. Olamaz da zaten. Olamaz da çünkü sürekli fiyatlar değişiyor. Maliyet fiyatları değişiyor sürekli. Ancak sabit olan, fiyatların sabit olduğu, maliyetlerin sabit olduğu, İthalat fiyatlarının sabit olduğu yerde bir ortamda, yani oturmuş, ekonomik sistem oturmuşsa orada fiyatları kontrol edebilirsiniz. Yani 80 öncesi olduğu gibi. Şimdi öyle bir şey yok, bir oturmuşluk yok ki. Dedim ya, her şey çıktı, çığırından çıktı. Kontrol edilemez noktaya geldi ve piyasaya da tekeller, dediğim gibi tekeller, spekülatörler hakim olduğu için ve dolayısıyla ithalat söz konusu, çok yüksek bir ithalat söz konusu. Türkiye artık bu temel gıda maddelerinde, temel tarımsal, tarımda, gıdada ve diğer ürünlerde dışa bağımlı hale geldi Türkiye şu anda. Şimdi dolayısıyla bu dışa bağımlılığı önleyemediğiniz sürece, ithalatı önleyemediğiniz, özellikle tarımsal ürünlerin bu girdilerindeki ithalatı önleyemediğiniz ve ithalata bağımlı olduğunuz sürece, tekellere bağımlı olduğunuz sürece, piyasayı tekeller yönlendirdiği sürece, aracıları kaldırmadığınız sürece bu durum devam edecektir. Peki yani çözüm nedir? Daha önce kitler vardı. Kamu iktisat teşebbüsler vardı. Ve bunların %90'ı ki %90'ı...
İsterseniz oraya geçmeyelim. Ondan önce bir şey soracağım. Yani İşte belli adamlar çok zam yapıyor. 3 kat, 5 kat arttırıyor. Kafalarına göre zam yapıyor dediniz ama şimdi karşımızda da şöyle bir manzara var. Üretici fiyatları endeksi var. TÜİK'in rakamlarına göre söylüyorum. Mesela Ekim ayı da %156 üretici fiyatlarında artış vardı. Tüketici fiyatlarındaki artış da %85'ti. Bu Kasım ayında %136'ya düştü. Üretici fiyatta da 83-84'te galiba. Şimdi yani üretici fiyatlarında artış çok yüksek. Ya bu tüketici fiyatları rakamı doğru değil, ya da sanayici ürettiği malı daha zararına satıyor demektir. Yani bu kadar fark olmaz. Yani orada bir çarpıklık yok mu?
Ya sonuçta bakın, bir örnek verdim. 38 temel gıda maddesinde, evet, son bir yıllık fiyat artışı. Kasım 2021, Kasım 2022 %186,5. Kim yapıyor bunu? Nasıl oluyor? Piyasa. Mevcut piyasa. Piyasada bir rekabet yok.
Hayır, anladın yani mı? Siz piyasa, üretimdeki maliyetlerin düşürmesini istediniz. Yani üretimde de maliyetler yükseliyor.
Yüksek. Şimdi sorun... Bakın doğalgaza son bir yılda gelen zam %160'ın üzerinde.
Evet.
Elektrik %100 dolayında zam geldi. Dolayısıyla ben yalnız şeyden, bu temel girdiler var ya, işte enerji ve diğer temel girdiler. Bunlar mesela maliyetleri yükseltiyor, evet, ama salt maliyetlerin yükseltilmesi de değil. Başka şekil şeyler var.
Evet.
İşte birkaç el değiştiriyor. Ya da başka ne olabilir? Ya da firmalar, tekerler istedikleri gibi belirliyorlar evet. fiyatları.
Ya mesela şimdi en çok tartışılan yani yoksulun evine giren süt ürünleri. İşte süttür, peynirdir, yağdır falan yani süt ürünleri. Şimdi buraya bakıyoruz. Yani yem fiyatları o kadar artmış ki ve yani bunun bir karlı bir marjı var. Ne kadar yeme ne kadar süt karlı olur diye. Veyahut da en azından üreticinin devamını sağlar. Ya üretici ineğini artık kasa şeye veriyor. Besleyemiyor ve kasaba veriyor.
Ya çok
yani böyle bir süreçte.
Bakın,
peki ne olacak şimdi mesela? Şimdi talep yüksek ama üretim yok. Bu fiyatlar daha da artacak. Kaçınılmaz
daha
olacak
da artacak.
O zaman.
Şimdi zaten kaç aydan beri özellikle bu evet. özellikle 2022 tarihinde artık sürekli kırsal kesimde yaşayanların, küçük çiftçilerin ağladığını görüyoruz.
Evet.
Üretimi bıraktığını, bırakmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ve şu anda küçük çiftçi sayısında büyük bir azalma söz konusu.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Çiftçi kayıt sistemindeki
üretimi bırakma söz konusu.
Sürekli.
Dolayısıyla bakın hem hayvancılıkta hem tarımsal üretimde büyük bir sorun söz konusu ve insanlar vazgeçiyorlar üretimden. Bu neye yansıyacak?
Bu işte, bunu çözmek gerekmiyor mu? Yani ucuzluk nasıl olur? Üretimi arttırırsınız.
Üretimi artırarak olur.
Arz talep dengesini iyi kurarsınız.
Sağlar, evet, üretimi artırmazsanız özellikle evet. Tarımsal üretimi geliştirmezseniz, küçük çiftliği desteklemezseniz, hayvancılık yapan insanları, çiftçileri desteklemezseniz ve bunlar üretimi terk ederlerse, hayvancılığı terk ederlerse, tarımsal üretimi terk ederlerse pahalılık giderek artar, dışa bağımlılık giderek artar. Ve dolayısıyla işin içinden çıkılmaz bir hal alır Türkiye.
Evet. Mesela buğday ekimi biliyorsunuz bu mevsimde ekildi. Yağmur da yağmadı. Biraz kuraklık da söz konusu. O da ciddi bir sıkıntı.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğdayını ithal etti bu sene.
Ama işte
giderek artıyor bu durum.
Şöyle bir şey bakın. Ekim yapıyorsunuz kışlık ekim şu anda. Evet. Kışlık ekim yapıyorsunuz ama taban gübresi atamıyorsunuz. Bu ne demek? Rekolte düşecek demektir bu.
Kesinlikle.
Yani devletin buna göre bir politika geliştirmesi.
Kesinlikle. Şimdi işte bu konuda devletin yani bir hayvancılık bakın hayvancılık politikası yok.
Evet.
Ciddi, samimi bir hayvancılık politikası yok. Bir tarım politikası yok. Bir gıda politikası yok.
Eskiden
yok.
İşte kitler vardı. Biraz önce sözünü ettiniz. Kitler şimdi burada devreye giriyor.
Şimdi bakın kitler vardı. Ve tarımsal ürün üretiyorlardı. Dolayısıyla işte gıda maddesi üretiyorlardı. Tabii diğer malları üretiyorlardı. Doğrudan doğruya bu devlet kurumu kit. Kamu iktisat teşebbüsleri.
Üreticiden tüketiciye.
Üreticiden tüketiciye. Aracı, tekeci vesaire tekel mekel falan yoktu. Dolayısıyla tüketiciler bunları uygun ve ucuz fiyatlarla tüketebiliyordu. Satın alma gücü yüksekti. Bunları uygun fiyatlarla alabiliyorlardı. Tüketicinin mağduriyeti, aldatılması söz konusu değildi. Ama ne oldu?
Et balık kurumu piyasada et fiyatlarını evet. belirlerdi.
Belirlerdi.
Süt kurumu?
Süt fiyatlarını belirlerdi.
Süt fiyatlarını belirlerdi.
Süt ürünlerinin fiyatları belirleniyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Piyasaya dediğim gibi firmalar istedikleri gibi fiyatları belirliyorlar. Şimdi bu tekellerin kitlerin, kamu iktisadi teşebbüslerin %90'a yakını son 20 yılda yok pahasına yerli yabancı firmalara satıldı ya da bir kısmı da kapatıldı. Dolayısıyla şimdi bu piyasaya hakim olan ve tüketicinin aleyhine, halkın aleyhine olan ve giderek de aleyhindeki uygulamalar yoğunlaşıyor Türkiye'de. Bunu önleyebilmeniz için kamu müdahalesi yeniden kamunun devreye girmesi lazım. Kamunun müdahalesi bizatihi gene kitlerin yeniden kurulması lazım. Ve hatta var olanlar özelleşen kitlerin kamulaştırılması lazım ve yeni kitlerin kurulması lazım. Başka çözüm yok.
Evet.
Başka şimdi, çözüm yok Türkiye'de.
Yani bu babalar gibi sattık bu kitleri. Tarım evet. satış kooperatifleri birliklerini neredeyse sıfırladık, etkisiz hale getirdik. Evet. Şimdi işte tarım kredi kooperatifleriyle ucuzluk arıyoruz. Oysa ki kendi yarattığımız şeyi kendimiz yıktık.
Kesinlikle.
Şimdi o hataların bedelini çekiyoruz.
Evet, evet.
Hatırlarsınız bakanlıkta Tahir Köse zamanında bir haller yasası diye bir çalışmamız olmuştu.
Evet.
Ve haller yasasında hiç unutmuyorum hem üretici halleri hem tüketici halleri gitmiş incelenmişti. Sayın Ersen Yavuz'la da biz Antalya'ya gitmiştik. Gazipaşa'daki üreticilerle gittik. Hatta Macar köyüne gittik. Orada köylülerle toplantı yapmıştık. Ve politika şuydu, ana politika. Köylü kooperatiflerinin ürününün belediyelerin hale girmeden doğrudan tüketiciye sunulmasına bir imkan tanınıyordu. Yani bir köylü kooperatifi, üretici kooperatifi belediyeye hal rusumu ödemeden, belediye işte bir takım vergiler ödemeden doğrudan büyük şehirlerde tüketiciye malını satmasının önünü açan bir yasaydı. Bu aynı zamanda üreticinin de kooperatifleşmesini sağlayacak bir yasaydı. Ama daha sonra o yasa çıktı aslında. Fakat daha sonra bu komisyoncular araya girdi ve haller yasasında sürekli değişikliğe gittiler evet. Ve onlar kaldırıldı.
Evet. Yani çözüm belli. Sorun belli, çözüm belli. Çözüm kitlerin kamulaştırılması, özelleşen kitlerin, kapatılan kitlerin ve yeni kitlerin kurulması artı sizin de belirttiğiniz gibi çiftçilerin örgütlenmesi, desteklenmesi, kooperatiflerin desteklenmesi, üretim kooperatiflerinin güçlendirilmesi, desteklenmesi, çiftçilerin güçlendirilmesi, desteklenmesi ve örgütlenmesi. Tabii ki tüketicilerin de tüketim kooperatiflerinin örgütlenmesi. Başka kurtuluş yolu yok.
Evet. Bu arada tabii en çok şikayet edilen nokta herhalde işte yaş meyve sebze veyahut da işte bakliyat meselesi. Orada da yasa var bizde biliyorsunuz ve bu yasaya göre gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye destek olarak ödemek gerekiyor. Yani bu bir yasa yani zorunlu evet, bir uygulama evet. Ama ne yazık ki iktidarlar bu yasayı dinlemiyorlar ve şu anda yanılmıyorsam destek oranı %50'nin altında.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bakın hani patates, soğan değil mi?
Yani 0-1 olması gerekiyor. %0.5'in altında. Yeah. Yanlış anlaşılmasın.
Maalesef. Evet. Şimdi bakın hani patates, soğan tüketicinin en temel şeydi değil mi?
Evet.
Patates, soğan. Pateteste son bir yıllık enflasyon ne biliyor musun? %500'ün üzerinde. Evet. Soğanda %300'ün üzerinde şu anda. Şimdi şimdi böyle bir durum. Şimdi 12-13 lira patates ve soğan kilosu. 13 TL dolayında.
Evet.
Yani. Şimdi bir kilo patates, 2-3 tane patates geliyor bir kilo. Aynı şekilde evet. Soğan da. Şimdi vatandaşlar tüketiciler en temel ihtiyacı olan patatesi, özellikle asgari ücretli insanlar ya da geliri asgari ücretin altında olan insanlar. Patates, soğan alırken bile bırakın hani eti zaten bunların et tüketme olanağı yok. Evet. Ve dolayısıyla peynir de aynı şekilde. Peynir de çok zor koşullarda tüketebiliyorlar, satın alabiliyorlar. En temel ihtiyacı olan bu işte tarımsal ürünleri, sebzeyi, meyve de alamıyorlar. İşte patates, soğan bile tüketmesi şu anda zorlandı tüketiciler için. Böyle bir durumda. Yani.
Turan Bey, vatandaştan bu marketlerle ilgili şikayet geliyor mu? Yani pahalı satıyor, ucuz satıyor falan gibilerden.
Tabii zaman zaman geliyor ama tabii tüketici bize bu şikayetler geliyor. Ama yani haklı olarak geliyor tabii tüketici sonuçta. Yaşamak zorunda şikayetler geliyor. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi, programın başında da belirttiğimiz gibi yani bu marketler doğrudan doğruya işte bu ürünleri tüketiciye satıyorlar ve çok yüksek fiyatlarla. İşte dediğim gibi %186,5 evet. Bir zamla. Şimdi niye bu kadar fiyatlar arttı? Burada marketler de sorumlu. Başka sorumlu olan aracılar da var. İşte üretim maliyetleri yüksek. Evet. Sonuçta birileri buna müdahale ediyor. Bu fiyatlar bir noktaya geliyor. Yani bu fiyatları gökyüzünde belirlenmiyor. Bu fiyatları bu piyasanın içerisindeki aktörler, piyasanın aktörleri belirliyor evet. Bu fiyatları.
Yani tabii ben gıda sanayicilerle de görüşüyorum. Onlarla da konuşuyoruz. Onlar da aslında biraz şikayetçiler. Yani şöyle şikayetçiler. Yani maliyetler o kadar arttı ki yani sattığımızın yerine yenisini üretmeye kalktığımız zaman daha pahalıya üretiyoruz gibi şikayetleri var. Yani genel bir sorun galiba. Ekonomideki neoliberal politikaların geldiği bir anlamda duvara tosladığı yer bu enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Yani manzara o herhalde.
Genel bir sorun. Evet, genel bir sorun da yalnız burada ağlayan ya da şikayet eden firmalar da sorumlu değil mi? Onlar da sorumlu. Evet. Onlar da zincirin bir halkası. Ortada bir zincir var. Bu fiyatların bu noktaya gelmesinde, yüksek olmasında, %186,5'a gelmesinde bu zincirin halkaları sorumlu. Firmalar da o zincirin halkalarından birisi ama sonuçta onlar da bir yerde tabii maliyetler yüksek. Maliyetlerin yüksek olmasının sorumlusunu hani eğer girdileri ithal ediyorsak biz.
Evet.
Çok yüksek dolarla ithal ediliyorsa ve o yüksek fiyatla ithal edilen girdilerle üretim yapılıyorsa, tarımsal ürün üretiliyorsa ve dolayısıyla maliyetleri isteseniz de istemeseniz de çok yükseliyor. Evet. Ondan sonra da şeye giriyor, tüketiciye gelinceye kadar diğer hani efendim işte işin içine marketler giriyor. Yani
aracı ne kadar
vesaire.
Çoğalırsa evet. O kadar çok artıyor. Şey.
Ama şimdi bu ithalata devlet var olan ekonomik politikalar değiştirildiğinde ithal edilen ürünlerin çözümü hani bir de çözümü ortaya koymamız lazım. Siz daha doğrusu bu ülkede o maliyetleri yükselten girdileri Türkiye'de üretmediğiniz sürece gübreyi, tarımsal ilacı üretmediğiniz sürece, enerji politikalarını yerleştirmediğiniz sürece ve diğer işte tohum çok yüksek miktarda tohum ithal ediyor. Yem, Türkiye yem ithal ediyor. Şimdi bunları Türkiye'de sağlamadığınız sürece ve bunlara bu ithalata bağımlı olduğunuz sürece maliyeti yüksek. Dolayısıyla burada var olan ithalat politikalarının, ekonomik politikalarının, üretim politikalarının tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor. Evet. Yerli üretime ağırlık vermek gerekiyor. Yerli üretime. Ve ithalattan kurtulmak gerekiyor. Başka türlü çözemezsiniz. Ve dolayısıyla da biraz önce de belirttiğimiz gibi kitlerin, kamu iktisat teşebbüslerinin kurulması gerekiyor.
Evet. Şimdi hatırlarsınız bir faiz kur tartışması vardı. Şimdi bir işte faizlerle ilgili bir takım tartışmalardan sonra döviz 18'e kadar yükseldi. Tabii burada uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarının da rolü vardı. Türkiye'yi yönetenlerin de hataları vardı. Orada bazı dengeler var. O dengeleri iyi tutturamadığınız zaman bir de ekonominiz kırılgan bir yapıya sahipse siz kaybediyorsunuz. Mesela eğer işte dolar birdenbire 8 liradan 18 liraya çıktı. Oysa ki mesela orada doları biz düzgün davranabilsek şu anda ne olurdu? 12-13 lira falan olurdu en fazla. Ve orada olsaydı mesela mazot ne olur, benzin ne olurdu, mazot ne olurdu? Diyelim ki 13-14 lira olurdu. Yani hepsi çok daha aşağılarda olurdu. Bu da hem üretimin maliyetini düşüren bir rol oynardı. Hem de ithalata dayalı sanayimizde fiyatlar böyle birdenbire füze hızıyla yükselmezdi.
Ya bir kesinlikle son derece haklısınız. Ya ekonominiz güçlü olmadığı sürece, ekonominiz oturmadığı sürece, dışa bağımlı olduğu sürece, ithalattan kurtulmadığınız sürece bu dolar da yükselir. Dolar ya da döviz de yükselir ve dolayısıyla da döviz yükseldikçe tabii başka sorunlar da var. Sizin maliyetleriniz de yükselir, fiyatlarınız da yükselir, piyasayı kontrol edemezsiniz. Yani denetime çıksanız ne anlamı? Hiçbir anlamı yok. Yani şu anda denetimin bir anlamı yok. Çünkü mesele yalnızca spekülatörlerin yarattığı sorunlar değil ki. İşin içinde piyasa aktörleri var. O zincirdeki fiyatların yükselmesinin aktörleri var ama siz üretim maliyetlerini düşürmediğiniz sürece
Zamlar kaçınılmazdır.
Üretim maliyetlerini düşürmek için de yerli üretime ağırlık vereceksiniz.
Evet, evet. Bütün mesele dönüp dolaşıp üretime geliyor. Üretimi arttırmaktan geçiyor. Evet, peki bu zincir marketlerin bu kadar çok zinciri genişletmesi sağlıklı bir durum mu? Yani her köyde, her mahallede neredeyse marketler 15 bin şubeden söz ediliyor. Yani burada bir tekelin oluşması önümüzdeki yıllarda daha ciddi bir sıkıntı. Düşünün, bu zincirler bir süre sonra biliyorsunuz yabancılara da satılıyor. Yani gıda sektörü başta olmak üzere biliyorsunuz su yabancıların eline geçti neredeyse. Ulusal dağıtım yapan su. Şimdi bunlar bizim için bir anda güvenlik riski de oluşturmaz mı bir süre sonra?
Şimdi kesinlikle şu anda zaten oluşturmuş durumda. Şu anda zaten 5 büyük tekel, doğrusu market tekelleşmiş durumda. Ve Türkiye'nin her tarafına sizin de belirttiğiniz gibi hakim olmuş durumda. Ve dolayısıyla bunlara birkaç sene, 2-3 sene önce 1 milyarın üzerinde ceza verildi. bu 5 markete. Ama
2 milyar da bir kuruş tahsil edilmedi bildiğim
aynen
kadarıyla.
Aynen öyleymiş, evet. Tahsil de edilmedi. Yani şimdi şu an kısaca bakın, bu marketlerin bir kısmı yabancılarla ortak.
Evet.
Yani piyasaya özellikle gıda ve tarımsal üretimde ve dağıtımda,
evet,
tarımsal ve üretim, gıda üretimi ve dağıtımında fiyatların belirlenmesinde tekeller ve yani yerli ve yabancı tekeller ağırlıkta. Yani evet, tekelleşme ve yabancılaşma söz konusu Türkiye'de.
Evet.
Gıdada, tarımda, tabii ki diğer ürünlerde tekelleşme ve yabancılaşma söz konusu.
Evet.
Siz bu tekelleşme ve yabancılaşmayı nasıl önleyeceksiniz? Devlet müdahale edecek, kitler kurulacak ve kitler devlet üretecek. Üretimi devlet yapacak. Dağıtımı devlet yapacak. Üreticiden tüketiciye. Başka çözüm yolu yok.
Evet.
Bu sistemi, bu düzeni, bu düzen kalkmak durumunda, kaldırılmak durumunda.
Evet.
Piyasaya hakim olan bu tekeller ve yabancılaşan firmaların egemenliğini ortadan kaldırmak durumundasın. Başka çözemezsiniz yani.
Turan Bey, şimdi bırakalım onu. Gidelim kalkalım. Şurada yanımızda AVM var. Çevremizde, yakın çevremizde şöyle 3-5 kilometre içeride en azından 8-10 tane AVM var. Gidelim bakalım oraları. Yani çarşılarımız hep yabancı markalar el koymuş vaziyetteler. Yani yerli marka neredeyse
maalesef
parmakla burada yerliymiş diye bulduğumuz bir noktaya geldi. Yani bu sistem sorunu biraz da anladığım kadarıyla. Yani sistem bu hale getirdi.
Bir de yerli mal haftası bugünlerde biliyorsun.
Evet.
Hani işte yerli mala falan filan kalmadı.
Evet
yani...
ona da gelecektim yani. Yerli mal haftası. Biz çocukluğumuzda hep şey yapardık. İşte köyle üretilen ilkokula gittiğimizde yerli mal haftaları çok ciddi kutlanırdı. Ve bir bilinç yerleştirirdi insanların kafasına. İşte nedir? Fıstıktır, kendimiz ürettiğimiz birçok ürünleri getirirdik. Orada paylaşırdık, yerdik. Yani hem eğlenirdik hem de bir bilinç yerleşirdi şeye.
Kesinlikle evet. Maalesef o artık hep nostalji oldu değil mi? Bunlar hep şeyde kaldı maalesef. Yani o noktaya geldi Türkiye. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın fındık. Dünya fındığının %70'den fazlası Türkiye'de üretiyor. Karadeniz'de.
Evet.
Fakat o fındığa kimler hakim biliyor musun? İtalyanlar hakim.
Evet. Bir şirket var şimdi tamamen fındık fiyatını da onlar belirliyor.
Fındık fiyatını onlar belirliyor. İhracatını, ithalatını onlar belirliyor.
Kontrol tamamen Karadeniz'de onların eline geçmiş.
Onların elinde.
Neden?
Şimdi, işte uygulanan ekonomik politikalar.
Siz Fisko Birliği kapatırsanız, üretici kooperatifini kapatırsanız...
Kit
onlar yabancılar gelir otururlar.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Oysaki Fisko Birlik ne yapıyordu? Üreticinin elinden ucuza kapatılmasını, yabancıların ucuza fındık kapatmasını önlüyordu.
Evet.
Bir fiyat istikrarı sağlıyordu.
Evet, evet.
Her tarafta alım yapıyordu.
Hem çiftçi korunuyordu, hem tüketici korunuyordu.
Evet, hem çiftçi hem şu anda fındık alayım deseniz, bir avuç fındık almaya kalksanız neredeyse günlük yömeğini veriyorsunuz.
Kesinlikle.
Yani o hale gelmiş bir durum var
şimdi
ya.
Şimdi bakın, Türkiye'de dünya fındığının %70'den fazlası Türkiye'de üretiliyor ve tüketici fındık yiyemiyor.
Evet.
Şu hale bakın. Şu hale bakın.
Evet.
Yani işte bu nedir? Uygulanan halkın aleyhine olan bu ekonomik politikaların, fiyat politikalarının, tarım politikalarının, gıda politikalarının bir sonucu bu.
Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'le yayındaydık burada. O da bütün bu noktalara dikkat çekti ve perakende yasası var dedi. Bunu bir türlü çıkartmıyorlar, lobiler engelliyorlar dedi. Çünkü piyasalar belli şirketlerin, zincirlerin tekelinde ve bunu önlüyorlar dedi.
Kesinlikle.
Evet.
Öyle bir durum söz konusu.
Peki Turan Bey, tüketici en fazla neden şikayet ediyor? En çok giren şikayet hangi konu size? Tüketiciler Derneği olarak.
Şimdi özellikle bu sosyal medya ve internet alışverişleri giderek arttığından artıyor. Ve dolayısıyla bu sosyal medya ve internette işte mal satan birçok firma da dolandırıcı firmalar. Ve dolayısıyla tüketiciler bu internet ve sosyal medyadaki alışverişlerden şikayet ediliyor. Orada biz de sürekli şunu vurguluyoruz. Diyoruz ki o... reklam ve tanıtım yapan, ürünün reklamını ve tanıtım yapan firmalar gerçekten öyle bir firma var mı? Dolandırıcı çünkü. Adı, oradaki iletişim bilgileri ve koyduğu isim yanlış. Yok öyle, öyle bir firma yok. Öyle bir iletişim yok. Ne yapacaksınız? Gerçekten öyle bir firma var mı? O iletişim bilgileri doğru mu? Kime soracaksın? Ticaret Bakanlığı'na sorun. Ya da bulunduğunuz yerdeki odalar, ticaret odasına sorun. Böyle bir firma var mı? Sizin üyeniz mi? Güvenilir mi? Diyelim ki var. Doğru. Böyle bir firma var ama güvenilir mi bir de?
Ama işte şimdi Turan Bey, yani insanlar tüketici akşam oturuyor evinde.
Maalesef.
Telefondan alışveriş yapıyor. Şimdi tabii onları sormak da zor. Aslında mesela bunların burada satış yapmasını devletin engellemesi gerekmez.
Kesinlikle.
Mi? Yani
kesinlikle.
Tüketici her şeyi yapamaz ki.
Kesinlikle. Kesinlikle. Ve ayrıca bir de şunu soruyorum. Diyorum ki ben kendimden örnek veriyorum. Bakın. Buradan da tekrarlıyorum. Orada en güvenilir firma olsa kesinlikle bana internet ve sosyal medya, biz buna mesafeli alışveriş deniyor. Bir de mesafeli alışverişle ilgili bir düzenleme var. Yasal düzenleme. Bana bedava bir ürün vermeye kalksa ben almam. Bak ciddi söylüyorum. Bana bu ürünü sana bedava vereceğim dese almam ben.
Ama
niye?
Şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi konuyu açasınız diye soruyorum. Yani şimdi bir ürün, örneğin bu bardak. Bu bardağı mağazasına gidiyorum 10 lira. İnternette 5 lira. Yani vatandaş da tabii
zaten
ucuz.
Zaten vatandaş buna kapılıyor ama işte zaten bunu bilmiyor mu firmalar? O firmalar bunu biliyor. Diyelim ki firma dürüst, çok dürüst olan firmalar var. Bu kez nerede sorun çıkıyor biliyor musunuz? Kargoda sorun çıkıyor.
Evet.
Kargo sorun çıkıyor. Diyelim ki tüketici ürünü aldı, geldi eline. Sorun çıktı, ayıplı çıktı. Bir kusur var malda. Bu kez firmaya onu işte İstanbul'da diyelim ki İstanbul'da ise eğer ya da başka bir ildeyse ki o şeyi internet ortamında, sosyal medya ortamında satış yapan. Bu kez onu geri göndermek bir sorun. Tekrar geri gelmesi bir sorun. Yani o nedenle yani vatandaş parasıyla rezil oluyor derler. Parasıyla rezil olma kavramı var ya. Parasıyla rezil oluyor vatandaş. O nedenle çok gerekli olmadıkça, bulunduğunuz yerde öyle bir mal yoksa, çok da ihtiyacınız yoksa satın almayın. Ama çok ihtiyacınız varsa, bulunduğunuz yerde de yoksa, fiyat da uygunsa, ama biraz da araştırın yani. Ne bileyim işte Ticaret Bakanlığı'na sorun, ticaret müdürlüklerine sorun, ticaret odasına sorun. Yani bu zor bir evet. Şey değil ki. Böyle bir firma var mı? Güvenilir mi diye.
Evet.
Sorulabilir.
Peki nasıl çözüyorsunuz gelen şikayetleri? Mesela geldi size böyle bir şikayet. Nasıl çözüyorsunuz?
Şimdi vatandaşı yönlendiriyoruz. Vatandaşı diyoruz ki o diyelim ki mal teslim edilmedi. Teslim edilen mal, sipariş verilen mal istediği mal değil. Ya da hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Ya da tüketici geri gönderiyor. Şikayetini bildiriyor. Şikayetine cevap verilmiyor. Hakem heyetine yönlendiriyoruz. Yani bedel 30 bin liraya kadar, 30 bin TL'ye kadar olan sorunlarda, ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici hakem heyetlerine yani il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine. Daha önce sınırlama vardı. İşte evet. Şu sınırı olanlar ilçeye, şu sınırdan yukarı olan ile. Şimdi o sınır da kalktı. İsterse ikamet ettiği ilçeye hakem heyetine ya da il hakem heyetine başvuruda bulunabilir tüketici. 30 bin TL'nin üzerindeyse satın aldığı mal tüketici mahkemesine dava açacak. Bu şekilde tüketici hakem heyetlerine yönlendiriyoruz. Ayrıca işte Ticaret Bakanlığı'na yönlendiriyoruz. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yönlendiriyoruz tüketicileri. O firmaların yanıltıcı, aldatıcı, istismar edici uygulamaları karşısında bu genel müdürlüğe yönlendiriyoruz. Bakanlığa yönlendiriyoruz. Yani iki boyutlu. Bir, yani hakem heyetine gittiğinde ya ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep edecek ya da ödemiş olduğu bedeli talep edecek. Evet. Ama ceza verilmesi için ve idari işlem yapılması için de, uyarılması için de işte ticaret müdürlüklerine, Ticaret Bakanlığı'na, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yönlendiriyor tüketici. Bu şekilde. Evet.
Siz de Ankara'da derneğiniz adına Türkiye Tüketici Hakları Derneği adı altında galiba hakimiyetindesiniz. Buraya gelirken de toplantıdan geldiniz.
Evet.
Ne kadarı çözülebiliyor orada? Mesela vatandaşın açısından, tüketici açısından yüzde kaç mesela şikayetlerin yüzde kaçını olumlu çözüyorsunuz?
Maalesef bakın hemen şunu söyleyeyim. 3-4 sene öncesine kadar tüketici hakimiyetlerinde şikayetlerin %80'den fazlası tüketici lehine sonuçlanıyordu. Şu anda tüketici lehine verilen kararlarda ilden bahsediyorum.
Evet.
%30'ların altında.
Niye düştü bu kadar?
Şimdi önemli bir nedeni şu. elektronik ortamda başvuru arttı. O başvurularda belge eksikliği ve bilgi eksikliği. Hmm. Belge ve bilgi eksikliği nedeniyle reddediliyor. Hmm. Ya da şeye girmiyor. Yani efendim
komisyona gelmiyor.
Girmiyor. Yani ne derler?
Değerlendirmeye.
30 bin liranın üzerinde evet. ise deniyor ki tüketici mahkemesine gideceksiniz. Ya da hakem heyetini ilgilendiren bir konu değil.
Evet.
Öyle oluyor. Ama ağırlıklı olarak bilgi ve belge eksikliği nedeniyle oluyor. O nedenle buradan tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen tüketiciler
evet.
Şikayetinin reddedilmemesi için doğru bilgi ve belgeleri eksiksiz vermesi gerekiyor. Onun için de bir sorsun lütfen. İşte başvuruda bulunmadan önce işte ticaret müdür bizzat gidebiliyorsa eğer il ticaret müdürlüklerine gidebiliyorsa kendisi gitsin. Gidemiyorsa telefonla sorsun. Şöyle bir şikayetim var size başvuruda bulunacağım. Hangi belgeleri başvuruda bulmam lazım? İşte belgelerimde hangi bilgilerin olması lazım? Ya da benim başvurum kabul edilir mi? Doğru mu? Değil mi?
Size başvursun tüketici hakları
derneğine. Ya da işte soruyoruz. Evet. Bize tüketici hakları derneğine açsın telefonu sorsun. Desin ki ben şöyle bir şikayetim var. Efendim ne yapmam lazım? Hangi belgeleri işte hakem heyetlerine götürmem gerekiyor? Diye bize bir sorsun. Evet. Biz de tüketicilere doğru
Sayın
bir şekilde yönlendirelim.
Tüketici Hakları Derneği bu hizmetleri herhangi bir ücret karşılığı yapmıyor. Tamamen bir evet. Tüketicilere destek olmak adına yapıyor. Bir dayanışma kurulu derneği bunlar.
Evet.
Kar falan böyle bir niyetleri yok. Tamamen bu sistemin oturması, tüketicinin aldatılmaması için faaliyet sürdüren sosyal dernekler. Bu nedenle eğer bir şikayetiniz, bir sorun çözülmemiş sorununuz varsa nasıl bir yol izleyeceğinizi bu derneğe başvurarak da öğrenebilirsiniz ve dernekten alacağınız bilgiler ışığında nasıl hareket edeceğinize karar verirsiniz. Herhalde sizin derneğinizde normal mesai saatleri içinde de açık.
Tabii evet.
Yani sürekli evet. açık telefon. Ben çünkü aradığım zaman birisi çıkıyor. Oradan biliyorum. Evet. Gelelim, yılbaşı yaklaşıyor. Emekli zammı var, asgari ücret zammı var, memur zammı var. Cumhurbaşkanı dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yaptı. Bir dinleyelim, ondan sonra konuşalım.
Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak geleceği, ortak menfaati bizim için her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemli. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda %20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecek.
Evet, bu açıklamayı ben şöyle okudum. 2023 yılında enflasyon %20 olacak diyor. Memura, emekliye zam nasıl yapılır? Enflasyon hedeflemesiyle yapılır.
Aynen öyle. Hep bugüne kadar olduğu gibi.
Evet. Şimdi o zaman %20'lik bir zam öngörülüyor. Hadi birazcık daha işte refah desen 21-22. Böyle mi algılamak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın
açıklamasını? Vallahi bugüne kadarki uygulamalar öyleydi. Yani öyle. Halk da zaten öyle algılıyor. Yani halk da genellikle böyle algılıyor zaten çünkü. Çünkü peki, eskiye baktığımızda maalesef bu anlayışla maaşlar, ücretler artırılıyordu. Gene evet. aynı anlayış devam ediyor.
Peki o zaman şu soruyu sormak gerekir. İşte asgari ücreti şimdi bir zam yapılacak. Öyle gözüküyor ki mesela 5500'dü 8000 rakamları konuşuluyor. Veyahut da 8000'in üstünde bir rakam gözüküyor. Şimdi tabii ister istemez de memur, emekli de benzer oranda bir zam beklentisi içerisine girdi. Gerçi memurlarda maaşlar asgari ücretin birazcık üstünde galiba evet. genelde. Evet. Şimdi bu bir sıkıntı yaratır mı tüketiciler açısından? Yani çünkü bu devlet memurları, emekliler de sizin esas olaraktan tüketicileriniz. Bu yaratır mı? Böyle bir zam kurtarır mı?
Efendim bakın biraz önce programda ne dedik? Evet. Tüketicinin en temel ihtiyaçları ne dedi? Ancak satın alabildiği gıda maddesi.
Evet.
Son bir yıllık en temel gıda maddelerinde 38 temel gıda maddesinin artış %185,5.
Evet.
Şimdi %185,5 nerede? %20 nerede? Yani zaten tüketiciden satılmacı düşüyor. Şimdi dolayısıyla iyice eğer %20 hatta %30 hatta %40 hatta %50 zam verdi memurlara. Peki bu enflasyonun var olan enflasyonun 1/3 bile değil.
Ama şöyle diyor ki bu vereceğim zam benim 2023'te diyor. 23'te evet, zam 2023, olmayacak diyor.
Evet. Ama işte enflasyon diyor şu kadar düşecek.
Yani bu yılda zarar ettiysen diyor o sene o geçti artık.
Şimdi var olan bakın hiç enflasyon sıfır olsa bile şu fiyatlar devam ettiği sürece.
Evet.
Bak şu fiyatlar mevcut hiç artmasa sıfır artsa bile yüzde o vereceği zam bile bunu kurtarmaz. Tüketicinin geçen seneki satın alma gücünü kurtarmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hiç zam, hiç fiyatlar artmasa bile. Şimdi böyle bir durum söz konusu.
Evet.
Şimdi var olan durumu kurtaracağız. %185,5. Bir de yeni var olan, gelecek olan enflasyonu da kurtaracak. Kurtarılması için size şunu söyleyeyim. Bir defa asgari ücretin hemen somut. Asgari ücretin 15 bin liradan aşağı olmaması lazım. 15 bin TL'den aşağı olmaması lazım. Ve normal olarak maaşların da memur maaşlarının da ve diğer çalışanların ücretlerinin de dediğim gibi o 15 bin liradan aşağı olmayacak şekilde artık %100 mü artar? %100'ün üzerinde. İşte fiyatlar üzerinde. Niye? Niye bunu diyorum? Bir sene önceki satın alma gücünü ya da 2 yıl önceki satın alma gücüne gelebilmesi için.
Evet.
Bu maaşların, ücretlerin artması lazım. Aksi takdirde giderek tüketicilerin satın alma gücü düşüyor.
Peki tabii burada iki tarafı da düşünmek lazım. Bir de ekmek tekneleri var. Yani onlar da sıkıntıda. İşte pandemi arkasından başka işte bu enerji krizi, savaş falan filan.
Peki, bak ne güzel. Ağzınıza sağlık. Evet. Çözüm nedir? Çünkü niye? Bir de özel firmalar düşünülüyor. Evet.
Hayır, mesela şu lokantası bakkalı 8-10 kişi çalıştıran diyor ki ben bu fiyatı verirsem diyor.
Bak çözüm işte.
O zaman diyor mecburen diyor mesela 5 kişiyle çalışmayacağım, 2 kişiyle çalışacağım
işte
diyor.
Ben de bak çözüm işte bu. Hani çözümsüz bir nokta. Evet. Niye? Zamlarda işte öyle bir zam yapmalıyız ki işte lokanta kapanmasın.
Evet.
İşte firmalar kapanmasın ya da ticarethane kapanmasın. Sorun burada işte. O zaman nedir? Devlet girişimci olacak. Kitler yeniden kurulacak. Üretimi devlet yapacak. Dağıtımı devlet yapacak. Her şeyi devlet yapacak. Kimin için? Halk için. O lokanta işletmeci de bir halk. Onun çocuğu da halk.
Evet.
İşsizlik önlenecek. İşsizlik sıfıra inecek. Eğer doğru halk için ekonomik politika uygulandığında işsizlik sıfır olur. Bu şey mucize değil. Yeter ki halk için, halk adına ekonomik politikalar uygulansın. Uygulanıyor olsun. İşsizlik sıfıra inecek. Enflasyon diye bir şey olmaz. Kamunun olduğu yerde, kamunun halk için olduğu yerde enflasyon diye bir şey olmaz. İşsizlik diye bir şey olmaz. Açlık diye bir şey olmaz. Bu mucize değil. Hayal değil.
Evet. Evet, şeyden sonra özellikle bu pandemi sürecinde kamuculuğun ne kadar önemli olduğunu Avrupalılar da, Batılılar da hemen hemen herkes gördü. Ve karma ekonomi denilen, yani hem özel sektör hem devletin olduğu ve ikisi arasında belli bir uyumun yaşandığı ekonomik modeller artık daha fazla tartışılır hale geldi. Evet, Turan Bey 15 bin lira dediniz. Tabii asgari ücretli çalışanların gözleri ışıl ışıl etmiştir. Yani inşallah o kadar yüksek olur ama şu anda tartışılan rakam, gerçekçi bakalım, 8-8,5 arasında bir rakam tartışılıyor. Evet, o nedenle...
Sonuçta gene açlık sınırı.
Evet, açlık sınırının gene. Yani Ocak ayında tekrar açlık sınırının altına düşecek bir sistem. Öyle. Yani keşke hiç zam yapılmasa da enflasyon da sıfırlansa belki daha hayırlı bir sonuç olur. En azından tüketici açısından da daha yaşanabilir olur. Yani beklenti mesela zaten öyle söylüyorlar. Türk İş Başkanı da söyledi. Ya kardeşim zamları yapmayın. Biz de zam istemiyoruz dedi. Ama zamları yapmayın.
Evet.
Evet. Sayın dinleyicilerimiz bir programın da sonuna geldik. Evet Turan Bey.
Ben de tüm halkımıza 2023 yılının mutlu, başarılı, geçmesini diliyorum. Tabii size de çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Sputnik'e evet. Size teşekkür ediyorum.
Abi. Evet. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
İsmet Özçelik'le Ankara Parkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.